Ayrım 34. Dersim dile geldi. Celal Yıldız. Sayfa 330. Müslüm lafı aldı. Bu istasyonda dağıtım başladı. Zavallı insanları hayvan taşıyan ve pis gübre kokan vagonlara doldurup batıya sürgün ediyorlardı. İnsanları önce köyüne, aşiretine, ezbetine göre isimleriyle yüksek sesle çağırıyorlardı. Her aileyi bilinmez diyarlarda başka başka vilayetlere yolluyorlardı. En son bizim köy kalmıştı. Sıra bizim kalabalık aileye geldi diyen Müslüm o an duygulandı, üzgün bir sesle devam etti. Komutan bizim aileyi, Hasan amcamın ailesine ve iki halamın ailelerine ayrı ayrı çağırdı. Ayrı şehirlere sürmek istedi. Nenem o bitkin haliyle bu duruma karşı aniden sinirlendi. Bir dişi kaplan kesildi. Dikildi komutanın karşısına. Neredeyse yakasına yapışacaktı. Bizim dille bağırıp çağırdı. Arada bir Türkçe namus, haysiyet, vicdan diyordu. Ar ve utanma diyordu. Komutan nenemin söylediklerini anlayamıyordu. Komutan eliyle sus işareti yaptı. Nenem işareti anladı ve sustu. Hane nenem bağırıp çağırınca bizi korku sardı, bizi öldürürler diye düşündük. Komutan hemen tercümanı çağırdı. Çok gün görmüş yaşlı kadın ölümü göze almıştı. Nenem Hane savaş ve şiddet ortamında direndi. İnsan pazarında, can pazarında direndi. Tercüman gelince yine bağırmaya başladı. Haksızlığa karşı çok sinirlenmişti, kendini kaybetmişti. Komandan, kurşunlarsın beni. Ancak ayırırsın iki gelinimi ve evli iki kızımı. Gelinlerimi ve kızlarımı vagondaki askerlere teslim edemem. Gelinlerim ve kızlarım bizim namusumuzdur. Teslim etmezsin sen de karını kızını bu cendermelere. İnsanız biz de, onurumuz var bizim de. Var dağlarda iki oğlum ve iki damadım. Katil de değil suçlu da. Korktular ölümden savaş ortamında, kaçtılar dağlara. Yakalarsan, suçu varsa dizersin kurşuna. Cendermeler yanında. Şu anda emir sende, silah sende, güç sendedir. Komandan istersen öldür hepimizi. Ama leke sürme namusumuza. Namus her şeyden üstündür. Dersim de zaten yaşayan ölüler gibiyiz şu anda. Evimiz yıkıldı, mülkümüz alındı. Sadece namusumuz kaldı. Ölüm vız gelir bize. Şu anda bu ailenin en büyüğü ve reis benim. Bunların namusu benden sorulur. Çünkü sahip çıkmazsam gelinlere, çocuklara, bu dünyada da öte dünyada da veremem hesabını damatlarıma ve oğullarıma. Töreler böyledir bizde, komandan. Şerefsizce sürünmektense şereflice ölmek yeğdir. Bu dünya kimseye kalmaz. 500 yıl yaşayan Sultan Süleyman'a kalmadı. Nice kralların tahtı yıkıldı, silindi gitti. Bu dünya bana da kalmaz, sana da. Zaten ben yaşlıyım, yolun sonundayım. Öldürmeden beni komandan, bölemezsin bu aileyi. Yollayamazsın gelinlerimi, kızlarımı yapayalnız bilinmez diyarlara. Biz bu acı günlerde yaşasak da ölsek de ailece bir arada kalmak istiyoruz. İstersen kurşuna diz tüm aileyi, fakat birbirimizden ayırma bizi. Nenem günlerdir yapılan haksızlıkları içine atmış ve o anda bir zemberek gibi boşanmıştı. Yiğit Hane o an sinirden kendinden geçmişti. Avurtları dışarı fırlamış, zayıf yüzü kıpkızıl kesilmişti. Onun söylediklerini mütercim olduğu gibi tercüme ediyordu. Zaten dedem öldüğünden beri ailenin reisi oydu. O kaynana değil, gelinlerin anasıydı. Uzun yıllar hep bir evde yaşadık. Torunlar da aynı evde birlikte büyüdüler. İki gelinine de, yani anneme de, yengeme de hiç kötü laf etmedi. Hiç gönüllerini kırmadı. Ama komutan çok tecrübeli ve olgundu. Nenem bağıra çağıra, el kol sallaya sallaya konuşurken komutan sakin sakin nenemin gözlerinin içine bakıyordu. Bu yaşlı kadının ölümü küçümsediğini gözlerinden anladı. Bu meydanda yaşlı bir kadını kurşunlatamazdı. Belki de ona acıdı. Bizi, akrabaları birbirinden ayırmadı. Kalabalık ailemizi Bursa Bandırma'ya giden kara tren de aynı vagona doldurdu. Bizden sorumlu olan subayı tembihledi. Bursa valisi ayrı ayrı köylerde iskan etsin dedi. Diğer aileler paramparça edildi. Birbirinden uzak bilinmez diyarlara sürüldü. Bu yiğit kadının sayesinde o acılı ve dar günlerde bizim aile birbirine yakın köylere verildi dedi Müslüm. Köyün en cılız erkeği ve en ince seslisi ve beli kamburlaşmış olan Durso tiz sesiyle ilk defa söz aldı. Ben sürgüne giderken treni de bilmiyordum, istasyonu da. Köyümüzden başka bir bölgeyi görmemiştim. Ara sıra kasabada alışveriş yapmak zorunda olduğum için çok az Türkçe anlıyordum ama konuşamıyordum. Elaziz'den sürgüne gönderilirken bizim aileden yanımda karım ve tek oğlum Hüseyin vardı. Musa'nın demin bahsettiği Elaziz'in Hüseyinlik istasyonunda köylüler bölük bölük trene bindirilip batıya sevk ediliyordu. Ama en sona kimin kaldığını hiç düşündünüz mü? Hepinizin bildiği gibi sürgün listeleri köylere ve aşiretlere göre yüksek sesle okunuyordu. Her ailenin hangi vilayete, hangi köye gönderileceği söylenip kara vagonlara balık gibi istif ediliyordu. Bu işlem haftalarca sürdü. En son sıra bizim köye geldi. Hane'nin direnişiyle o an ortam biraz gerginleşti. Tecrübeli komutan ortamı sakinleştirdi ve bizim köyden aileler tek tek vagonlara konuldu. 10 gün önce insanların karınca gibi kaynaştığı bu meydan bomboş kaldı. Erkek olarak ben, eşim ve oğlum kalmıştı. Daha doğrusu bırakılmıştık. Bir de aile sayılmadıkları için meydanda 9 tane sahipsiz, dil bilmez kadın kalmıştı. Kocaları ve erkek akrabaları ya kurşuna dizilmiş ya da dağlarda kaçaktı. Dersimde konuştukları ana dili artık işe yaramıyordu. Kadınlar bir kelime Türkçe bilmiyordu. Demin dediğim gibi ben de sadece az buçuk Türkçe anlıyordum. Konuşurken zorluk çekiyordum. Listeler aile reislerinin yani erkeklerin ismine göre yapılmıştı. Yüksek sesle tek tek aile reislerinin isimlerini okuyup vagonlara yollayan asker en sona kalan bizim aileyi de çağırdı. Yanına vardım. O asker bana, siz geri yakalanlar hepiniz bir ailesiniz. Aydın'da mesken edileceksiniz. Bu 9 kadının sorumluluğu sana aittir dedi. Ben yarım Türkçe ile itiraz ettim. İyi konuşamadığım için el kol sallayıp derdimi anlatmaya çalıştım. Az ileride duran başka bir subay bana sert sesiyle bağırdı. Kes sesini, seni dinleyecek halim yok. Zaten başka çözüm de yok. Bu dilsiz kadınları burada bırakamam. Kesin emir var, batıya sürülmesi lazım. Şansına küs. En sona sen kaldın ve siz bir ailesiniz dedi. O şartlarda biz gölgemizden bile korkuyorduk. Ben yaşamak için sesimi kesmek zorundaydım. İnsanların viyaklayan bir kedi kadar değeri yoktu. Her şeye onlar karar veriyordu. 9 kadınla beni, karımı ve oğlumu bir aile yaptılar. 3 kişilik ailemiz o anda bir düzineye çıktı. Bu kadınların 5'i bizim köyden, 4'ü komşu köylerdendi. Komşu köylerden olan kadınları hiç tanımıyordum. Onların sadece akrabalarından tanıdıklarım vardı. Bizi bir aile yapıp vagona bindirdiler. Üstümüzde 5 kuruş para yoktu. Onlar dilsiz, ben dilsiz ve hepimiz çaresiz. Tren düdük çalarak batıya hareket etti. Tren düdüğü Dersimliler için özgürlüğün sonu, köleliğin ise başlangıcı demekti. Hele hele bizim gibi dil bilmezler için batı vilayetleri cezaevinden de beterdi. Kara trende ve yollardaki hepinizin bildiği malum sefillikleri tekrar anlatmaya gerek yok dedi. Dursu'yu ilgiyle dinleyen bekar bir genç şaka yollu ona takıldı. Biz bir karı bulamıyoruz, sana karından başka 9 kadın daha vermişler dedi. Diğer bir genç, maşallah peygamberden daha fazla kadın sahibi olmuşsun. Bu şakaları ciddiye aldı Dursu, çok bozuldu, ince ve tiz sesiyle. Evladım dedi, ben sizin neyi kastettiğinizi anlıyorum. Ama aylarca susuzluktan ve açlıktan dolayı bizler bir deri bir kemik kalmıştık. Acılar içinde kıvranıyorduk. İnsanlar o şartlarda kendi karılarıyla ilişkiyi bile düşünemiyordu. Ayrıca hakiki bir Dersimli, onurlu bir yiğit, akrabaları öldürülmüş, hüzne boğulmuş bu kadınları kötüye kullanmayı düşünemez. Benim karakterim böyle adiliklere uygun değil dedi. Orada oturan bir aksakallı, Lenov Dursu, o 2 genç şaka yaptı ama sen de haklısın, şimdi şakanın zamanı değil. Bu gençler savaşı, kan deryasını görmedikleri için bir hata yaptılar. Yeni yetmeleri boş ver, ciddi konulara dönelim dedi. Dersim dert küpüdür, dertleri anlatmakla bitiremeyiz diyen Musa, sürgünde kimsesiz kalan bir çocuğun durumunu anlatmak istedi. Anası Ali Boğaz'ın mağarasında vurulan, babası dağda kalan, bizim köyden Hıdon'un oğlu Süleyman da 2 yaşında bir çocuk olarak ortada kalmıştı. Yine yalnız kalan bir yaşlı kadın, kimsesiz kalan bu çocuğa yollarda, ta Elaziz'e kadar hep analık yapmış. İstasyonda listeler yapılırken bu kimsesiz çocuğu kendi oğlu gibi üstüne yazdırmış ve birlikte batıya götürmüş. Küçük Süleyman tam 7 yıl bu kadının yanında kalmış. Kadın bu çocuğun Ekrek köyünden Hıdon'un oğlu olduğunu biliyormuş. Çocuk bu yaşlı kadının yanında tam 9 yaşına gelmiş. Sürgünde köyleri gezen bir pir, gittiği bölgelerde sürgünde kimsesiz kalmış kayıpların ismini liste yapıyormuş. Ve diğer bölgelerde yaptığı cemlerde, cemaatin toplandığı zaman akrabalarını kaybeden bu insanların listelerini okuyormuş. Bu pir savaşta birbirini kaybeden aileleri buluşturma bürosu gibi tek başına çalışıyormuş. Bir gün bir cem töreninde yine yalnız kadının isimlerini listeden okumaya başlamış. Yaşlı bir kadının yanında Ekrek köyünden Süleyman isminde ve şu anda 9 yaşında olan bir çocuk var. Aranızda buna sahip çıkacak bir dost veya akrabası var mı? Çok yaşlanan kadın artık bu çocuğa bakacak halde değil demiş. O anda cemaatin içinde bulunan Süleyman'ın babası, "O benim oğlumdur, savaşta öldü sanıyordum," diyerek kalkıp yaşlı gözlerle pirin elini öpmüş. Adamın bu hüzünlü hali tüm cemaati üzüntüye boğmuş. Bizim küçük Süleyman bu nur yüzlü, temiz kalpli pirin sayesinde yıllarca sonra babasına kavuşmuş. Ama kaç aile parçalanmış, kaç çocuk kayıp kalmış, bunların sayısını bilen yok dedi Musa. Dert derdi açıyordu. Lafı yarıda kalan Gule'ye bir türlü sıra gelmiyordu. Sürgün olayının kendine göre en ilginç gördüğü bölümünü anlatamayan Gule yüksek sesle ''Ağlar bir dakika'' dedi. ''Ben buraya Pınarbaşı'na varınca bırakın Gule anlatsın dediniz. Şimdi sıra bana gelmiyor. Boyuna zırt pırt araya giriyorsunuz.'' İşlerinden bir amca Gule haklıdır. Bu erkekler zaten her zaman böyledir. Kadınlara söz hakkı vermezler deyince acılar içindeki yüzlerde gülümsemeler belirdi. Arkasından biraz sessizlik oldu. Bu sessizlikten yararlanan Gule, babamın bir kaza sonucu kırılmış olan kolunun, bir kırıkçının yanlış tedavisinden dolayı tümden koptuğunu hepiniz bilirsiniz diye başladı. Askerler köyü basınca sakat ve suçsuz bir insana kimsenin zarar veremeyeceğini düşünmüş ve bu nedenle babamın bizimle gelmesini istemiştik. Ama babam o andaki güvensiz ortam sakin olana kadar dağa kaçmayı tercih etti. Dağa kaçtı ve bizimle gelmedi. Çemiş gezekte onlarca erkek içimizden alınıp, sorgusuz sualsiz kurşuna dizilince babamın dağlara sığınmasına çok sevindik. Çünkü birçok yerde suçsuz insanlar topluca kurşuna dizildi. Ayrıca bir tavuk veya keçi çalan, en ufak suçtan ihbar edilen erkeklerin, hatta üstüne iftira atılanların çoğu kurşuna dizildi sürgün yollarında. Normal dönemde bunlar 6 ay veya 1 yıl ceza alırdı. Birçoğunun da hiç suçu olmadığı halde eski kan davaları, eski düşmanlıklar sebebiyle iftiraya uğruyor, ihbar ediliyordu. O günlerde birçok suçsuz insan da uydurma ihbarlar yüzünden kurşuna dizildi. Bu belirsizlik ve korkulu ortamda babamgil diğer akrabalarıyla dağlarda aylarca kaldı. Çok acı çektiler. Dağlardaki bu dayanılmaz yaşantıyı çoğunuz bilirsiniz. Ben babamın bize nasıl ulaştığını, nasıl buluştuğumuzu anlatmak istiyorum. Bu ilginç, trajik buluşma sahnesini filmlerde görseniz bile inanamazsınız. Dağdaki birçokları gibi babamgil de şehirdeki dostlarından teslim olanların artık kesinlikle kurşuna dizilmediğini, sadece sürgüne gönderildiğini öğreniyorlar. Hem bu dayanılmaz hayattan kurtulmak için hem de çocuklarına kavuşmak için teslim oluyorlar. Babamlar teslim olduktan sonra aynı bizim geçtiğimiz yollardan geçiyorlar. Onlar da yayan Elaziz'e götürülüyorlar. Onların da saçları topluca kesiliyor ve topluca hamama götürülüyorlar. Sonra trenin yük ve hayvan taşıyan pis kokulu vagonlarıyla batıya sürülüyorlar. Babam bizim Denizli'ye bağlı Konyalı ilçesinin bir köyünde olduğumuzu Elaziz'deki sürgün listesinden öğreniyor. Trenle Denizli'nin Konyalı ilçesine kadar geliyor, istasyonda iniyor. Babam kendini bilinmez bir diyarda, uzayda sanıyor. Dersim'in ormanlı çiçekli dağlarında büyüyen bir insanın Denizli'nin düz ovasına yayılmış, on binlerce binanın sokaklarına düşmesi, dilini çok az anladığı, adet ve törelerini bilmediği bir toplum içinde yapayalnız kalması, babam da ister istemez bir şaşkınlık yaratıyor. Babam Konyalı çarşısında gezerken daha önceden Dersim'den sürgün edilen bir tanışa tesadüfen rastlıyor. Ailesinin buralarda bir köyde olduğunu, fakat yerlerini ve köyün ismini bilmediğini söylüyor bu Dersimli'ye. Dersimli'de ben sizin çocukların yerini biliyorum. Göçeli köyünde oturuyorlar. Senin en büyük oğlun bana bir kez çarşıda rastladı. Durumlarını biraz anlattı. Biz de bir defa ailece onları ziyaret ettik. Durumları fena değildi deyince, babam sevincinden adama sarılıp öpüyor ve gözlerinden sevinç gözyaşları akıyor. Kolay bir mesele değil tabii. Aylardır biz babamızın ölü veya sağ olduğunu bilmiyoruz. O da bizim. Bu Dersimli babamı bizim bulunduğumuz köyün yolunun başına kadar getiriyor. Denizli Ovası'nda bu köyü bulmak çok kolay diyor. Bu yol sağa sola sapmadan ip gibi dümdüz doğruca köye gider. Sen köye yaklaştığında iki dallı çok yüksek bir kabak ağacı göreceksin. Bu kabağın bir dalı kırıktır. Sizinkiler bu kabağa en yakın olan küçük bir toprak damda oturuyorlar. Bu yol düşündüğünden daha kolaydır. Bizim dersimin sarp ve ormanlık dağlarındaki kıvrılan patikalara benzemez. Bu yollarda memleketimizin dağlarında tak tak öten kınalı kekliklerin, cıvıldayan güzelim kuşların seslerini duyamazsın. Envai tür çiçeklerin kokuları da yoktur. Ama domuz veya ayı gibi seni korkutacak vahşi hayvanlar da yoktur. Burada her şey daha basit, hayat tek düzedir ve bizim hoşlanmadığımız sıkıcı bir yaşam tarzı vardır demiş. Adam gurbetteki sıkıntılarını, çilelerini çok güzel bir masalı anlatır gibi anlatmaya başlamış. Ama babam köyün adını ve yolunu öğrenince adamı doğru dürüst dinlemeden, hatta kendine yardımcı olan bu dersimliyle vedalaşmadan, aylardır hasretini çektiği çocuklarına, karısına, yani bize bir an önce yetişmek için hemen Gökçeli köyünün yoluna düşmüş. Babam o anda inanılmayacak bir rüya görüyor gibiymiş. Dalgın ve karışık düşüncelerle düz yolu takip ederken, kilometrelerce yolu yürüdüğünün farkına varmadan, kendini bir zaman sonra adamın tarif ettiği gibi bir dalı kırık yüksek kavak ağacının karşısında görmüş. Kendi kendine bozatlı Hızır sanki bu kavağı bana yardımcı, yol gösterici olsun diye bir dalını kırmış diye düşünmüş. Bu ulu kavağa biraz daha yaklaşınca kavağın altındaki küçük bir ağacın üstünde bizim Dersim'den birlikte getirdiğimiz basma fistanları, şalvarları görmüş ve bunları tanımış. Bu sefer de "Ey ulu kavak, sen Dersim'in ziyareti gibisin" demiş. Akşam karanlık çökmek üzereymiş. Babam bizim eve yaklaştıkça heyecanı son doruğa çıkmış. Oysa biz her şeyden habersiz evin içinde anamın yanında oturuyor ve her zamanki gibi memleketimizin dağlarında kalan zavallı insanların hallerini konuşuyor ve özellikle babamın durumunu merak ediyoruz. Babamı özlüyoruz. Öyle bir özlem ki tarifi mümkün değil. Ama babam ölü mü, sağ mı bilmiyoruz. O an birden kapı açıldı. Karşımıza babam dikildi. Biz hiç beklenmedik bir anda babamızı karşımızda görünce kısa bir an dona kaldık. Tüm ailece rüya ile gerçek arasında şaşkına döndük. Sanki dilimiz tutuldu. Arkasından babamıza sarıldık. Evin ortasında bir yumak gibi üst üste yığıldık. Heyecandan çığlıklar atmaya başladık. Kendimizi o kadar kaybetmişiz ki Dersim köylerinde attığımız naraları atıyoruz. Coşan duygularımıza gem vuramıyoruz. Gürültümüz sokağa taşmış. Hepimizin gözlerinden sevinç gözyaşları akıyordu. Bize her zaman yardımcı olan köylülerimiz, komşularımız bu gürültüyü duyunca bu kimsesiz zavallı kadın ve çocukların evini hırsızlar, haydutlar bastı sanmışlar. Evlerinden dışarı fırlamışlar. Komşulardan biri de bizim eve hayduta benzeyen bir yabancı erkeği girerken gördüğünü söylemiş. Biz içeride sevinç çığlıkları atarken, babamıza sarılıp özlem giderirken, naralar atarken, silahını, kazma ya da küreğini eline alan köylüler bizi hayduttan korumak için evin etrafını sarmışlar. Bir ara evin dışından gürültüler duyduk. Sesimizi kestiğimizde köylülerimiz, "Etrafınız silahlarla sarılmıştır, elinizi başınızın üstüne koyarak dışarı çıkın" diye bağırıyorlardı. Biz dışarıdaki insanlardan bazılarının seslerini tanıdık. Babama "Bunlar bizim köylüler" dedik. Babam kurnaz davranıp, "Önce çocuklar dışarı çıksın, çocukları ateş etmezler, sonra durumu anlarız" dedi. Ben en küçük kardeşimle dışarı çıktım, köylülerimizin yanına vardım. Bir yaşlı köylü beni kucakladı. "O haydut bir şey yapamaz, onu şimdi yakalarız" dedi ve nefes almadan boyuna konuşuyordu. "Ben içerideki adam eşkıya değil, babamız" diyorum ama heyecandan olsa gerek, ya beni duymuyorlar ya da inanamıyorlar. Ortam yavaş yavaş sakinleşti, benim söylediklerime inandılar. "Bizimkilere korkmayın, dışarı çıkın" diye bağırdım. Babam ellerini başının üstüne koyarak dışarı çıktı. Köylüler muhtarla birlikte babamı sorguya çektiler. Daha sonra durum iyice anlaşıldı, tatlıya bağlandı. Köyün yaşlı muhtarı, dağlarda kurşunlardan kurtulan, birçok badireler atlatan, feleğin çemberini yırtıp gelen bu Dersimli, ilk teslim ol çağrımızda kızının yerine kendi dışarı çıksaydı, kurşunlarımıza hedef olacaktı. Pisi pisine tahtalı köyü boylayacaktı. Çocuklar baba hasretiyle yanacaktı. Biz de katil damgasıyla, vicdan azabıyla yaşayacaktık. Cezaevinden kurtulsak bile vicdan azabından kurtulamayacaktık. Hadi hepimize geçmiş olsun. Yarın akşam hep birlikte benim kahvede bu tatlı sonu kutlayalım dedi. Gulen'in anlattığı bu buluşma olayı çeşme başında onu dinleyenlerin yüzlerinde biraz gülümseme yarattı. O anda Veli'nin karısı Gule'ye takıldı, onu biraz kızdırmak istedi. "O kolsuz baban o gün ölse kurtulmuş olurdunuz. Zaten bir işe yaramıyor, çalışamıyor. Eve de size de bir faydası yok" dedi. Hazır cevap Gule, Ey yüce Allah'ım, şu konuşana bakın. Babamı beğenmiyor. Bu konuşan yengem sürgünde ne yapmış duydunuz mu? Sürgündeyken birkaç Dersimli kadınla alışveriş için Bursa'ya gitmişler. Bursa'nın kapalı çarşısının içindeki aynalı çarşıda gezerken tam karşısında bir kadın görünmüş. Görünen kadının yüzü ve elbiseleri tanıdık gibi gelmiş. Kadını biraz yan gözle çaktırmadan incelemiş. İyice bir daha bakmış. Nereden tanıdığını çıkaramamış. Yanından ayrılan diğer kadınlara seslenmiş. Gı anam hele gelin. Ben bu kadını bir yerde görmüşüm. Hatta üstündeki basma şalvarı bile tanıyorum. Ama nerede tanıştığımızı hatırlayamadım. Nereden tanıdığımı çıkaramadım demiş. Kadınlar yanına gelmişler. Bu akıllı yengem karşısında duran kadını onlara göstermiş. Kadınlar gülerek, kız Allah belanı versin. Karşında ayna var, o kadın da sensin. Üstündeki basma şalvar da senin şalvarın demişler. Pınar başında gülüşmeler başladı. Babamın bir işe yaramadığını söyleyen bu yengem o zamanlar aynanın nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyormuş. Bule durun hele dedi, yengemin marifetleri daha bitmedi. Bir gün yine Bursa çarşısında gezerken kızı Seme bu yengeme şekerli külah içinde dondurma almış. Dondurmayı yiye yiye ilerlemişler. Yengem dondurmayı bitirince elinde kalan dondurma külahına bakmış. Vıy anam bak adama karşı ayıp oldu demiş. Kızı Seme neden ayıp oldu diye sormuş. Yengem adamın dondurma tasını geri vermeyi unuttuk hele götürüp verelim demiş. Pınar başındakiler yine gülmeye başladılar. Gule niye gülüyorsunuz? Bu tatlı yengem dondurmayı ve şekerden yapılı külahı ilk defa görmüş. Bu külahı sürekli yıkanıp kullanılan bir tas sanmış. Suç yengemde değil, suç bu kadar saf insanları sürüm sürüm süründürenlerdedir. Suç bu kadar Dersimlileri vahşi haydut ilan edip kurşuna dizendedir. Gule'yi susturmak amacıyla bir genç, Gule şu gelen adam Ulu Kale köyünden Osman'dır. Artık yengeme çatma, bu konuyu kapatalım. Saf ve ilkel durumumuzu yabancılar duymasın. Osman bunları duyarsa sonra alay konusu eder, her yerde anlatır dedi. Gule duysunlar dedi. Sanki bu Ulu Kale köyünün Türkleri bizden daha mı medeniydi? Sürgünden önce yani çok yakın tarihte Ulu Kale köyünde bir yer yapmak için temel kazılırken toprak altından belki Ermenilerden kalma yırtık pırtık bir deri çizme çıkmış. Ulu Kale'nin Türkleri çizmenin başına toplanmışlar. Bu ne olabilir diye yorumlara başlamışlar. Ne olduğunu bilen yokmuş. Her biri ayrı ayrı şeyler söylemiş. Çünkü çizmeyi gören ve tanıyan biri yokmuş. En son bunu ancak caminin imamı bilir deyip imamı bulup getirmişler. İmam bir yerde duran çizmeye bakmış, bir de kendini merakla seyreden köylülere bakmış. Ulan cahiller, gözünüz kör mü? Kör mü iyi misiniz? Bu bir gazma, yani kazma kılıfıdır demiş. Gencin söylediğine inanmıştı Gule. Fıkradan sonra gözlerini Osman'ın geleceği patikaya çevirmişti. Oysa Osman falan yoktu. Genç şaka yapmıştı, kısa bir an sessizlik oldu. Otuz dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 340.